Herkese merhaba. Adahavas'ın Dünya Kupası özel yayınlarının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Yavuz Yavuz. Her zamanki gibi Batuhan Özbakan'la birlikteyiz. Hoş geldin Batuhan.
Hoş bulduk Yavuz, nasılsın?
Çok teşekkürler. Sen nasılsın?
İyiyim ben de. Turnuva yaklaştıkça biraz daha heyecan artıyor. Bazı birkaç hazırlık maçı da oynandı. Onları izleme şansımız oldu. Onun dışında herhangi bir problem yok.
Evet, bu kaydı 2 Temmuz günü yapıyoruz. Turnuvanın başlamasına artık 2,5 hafta civarı kaldı. İzleyebildin mi İngiltere Portekiz maçını?
Direkt canlı izleyemedim. Başka bir sebepten dolayı izleme şansım olmadı. Sonra tekrarını ve yorumları bakabildim. Pek iç açıcı bir tabloyla karşılaşmadım izlerken.
İngiltere adına. Evet, Portekiz'e zaten ilk defa turnuvaya katılacak. Önceki
Evet.
bölümde ilk defa katılacak takımları konuşmuştuk. Şimdi turnuvaya kadar yaklaşık 4 bölüm planlıyoruz. Bunda da öne çıkan takımları konuşacağız. Bugüne de bir Avrupa takımı, 3 de başka kıtalardan, 3 ayrı kıtadan, 2 ayrı kıtadan özür dilerim, takım seçti. İstersen İsviçre ile başlayalım. İsviçre A grubunda, ev sahibi Yeni Zelanda ve ev sahibi Yeni Zelanda'nın grubunda ve Norveç ve Filipinler eşlik ediyor onlara. Tabii İsviçre'yi Batuhan seninle Avrupa Şampiyonası'na hazırlık podcastlerimizde de konuştuk. 2010'ların ikinci yarısından itibaren böyle bir büyük turnuva katılım atağı yaptı onlar. Şimdi 2015'ten beri, 2015'te ilk defa Dünya Kupası'na katılmışlardı. 2019'u pas geçtiler. Katılımla birlikte katılmak kazanamadılar. Şimdi ikinci Dünya Kupalarına geliyorlar. Aslında Euro 2022 onlar için çok iyi geçmedi. 2017'de de ilk defa Avrupa Şampiyonası'na katılmışlardı. İkinci katılımlarında daha iyi bir sonuç almayı bekliyorlardı. En azından gruptan çıkmayı hedefliyorlardı. Bu sefer galibiyet dahi alamadılar. 2017'de bir galibiyetleri vardı. Ve bu da aslında koç Nils Nielsen'in koltuğuna mal oldu. Eski Alman futbolcu Inke Grings onun yerine geldi. Onun da ilk milli takım antrenörlük deneyim. Bundan önce Zürih'te FC Zürih'in kadın takımını çalıştırıyordu. Böyle...
Yani onun haricinde de aslında
Evet.
Inke Grings'in Almanya'da erkek takımı çalıştırdığını da hatırlatalım ki bununla da
Kesinlikle.
ilki başarmıştı. Orada da yani belirli bir süre zarfında kaldı. Onun haricinde senin de söylediğin gibi aslında büyük sahnede ilk kez yer alıyor diyebiliriz takımıyla. Yani gruptaki takımlara baktığımız zaman yani Yeni Zelanda, Norveç ve İsviçre diyeyim yani Filipinlerin çıkma şansı çok düşük. Ama İsviçre'nin burada artık bir şeyler kanıtlaması gerekiyor. Yani ilk kez 2015'te katılmışlardı. 19'u pas geçtiler. Sonrasında da buraya katılım hakkı elde ettiler ki buraya gelirken de birazcık dramatik bir şekilde katılım hakkı elde ettiler aslında. Galleri son dakika golüyle playoff'ta eleyip gelmişlerdi.
Evet.
Buraya gelirken yani belli bir kadro kalitesine sahip bir takım İsviçre. Avrupa'nın hani elit takımları arasında sokabileceğimiz bir düzeyde değiller belki şu anda. Ama son maçlarda en azından bu eleme maçları ve Uluslar Ligi ve hazırlık karşılaşmalarında büyük takımlarla da mücadele edebileceklerini az çok gösterdiler. Bu sebeple turnuvanın yani izlenmesi gereken takımlarından biri olarak öne çıkıyorlar şu anda.
Evet, bu arada Inke Grings'ten bahsetmişken tabii İsviçre'nin bugünlere gelmesinde en büyük paya sahip insanlardan birinde bir başka Alman koç yani çalıştırıcı Martina Voss Tecklenburg olduğunu da hatırlatmak lazım. O özellikle 2012'de milli takımın başına geçtiğinden itibaren özellikle altyapı çalışmalarına önem vermişti ve gençlik akademisi oluşturmuştu. Ülkenin çeşitli yerlerinde gençler için futbol programları başlatmıştı. Aslında onun şeylerini izliyoruz, onun sonuçlarını izliyoruz şu an. Belki biraz öne çıkan oyunculardan bahsedebiliriz. Kaptanları Liia Valtti en öne çıkan İsviçre'nin oyuncusu Arsenal'de oynuyor. Ama onun dışında ben bir de 20 yaşındaki Svenja Förmli'ye dikkat çekmek isterim. O da son 2 yıldır Freiburg'da oynuyor, Almanya'da oynuyor. Ve Avrupa'nın en yetenekli gençlerinden birisi. En yetenekli forvetlerinden birisi. O yüzden onun ilk 11 başlayacağı maçlar rakipler için sürprizlere gebe olabilir.
Katılıyorum. Öne çıkartabileceğimiz yani Valti ile birlikte aslında hani direkt az kadroya yazabileceğimiz isimlerden biri de Barcelona'nın forvetlerinden Borna. Yani İsviçre milli takımının en önemli isimlerinden biri ki 145 maçta 70 golü var ki bu da aslında takımın özelinde ne kadar büyük bir yük taşıdığını da gösteriyor. Onun haricinde Fabian Hum'la birlikte Alisha Lehmann da ön plana çıkan isimler. Bu forvet hattıyla hem Hum hem Jorna Ceviç ve hem de Lehmann'la birlikte İsviçre hücum olarak tehdit anlamında fazla silah sahip bir takım. Buraya gelirken aslında elemelerde 10 maçın 8'ini kazanıp geldiler ve hani bu da potansiyellerini fazlasıyla gösteriyor. Sadece işte bu büyük turnuva oynama deneyiminin belki eksikliği başlarına iş açabilir burada. Onun haricinde aslında hazır ve formda bir takım görüntüsü var şu anda karşımızda.
Evet, bu Ana Maria Sinogorçevic'den bahsedince aklıma geldi. Tabii İsviçre'nin pek çok spor programında işte futboldan basketbola, Yugoslav göçmenlerini görmek mümkün. Ana Maria Sinogorçevic de senin isabetle hatırlattığın gibi Hırvat bir ailenin çocuğu. 2009'dan beri de İsviçre için oynuyor. Daha önce hiç Hırvatistan için oynamadı. Hırvatistan Federasyonu biraz istemişti aslında onu ama İsviçre'yi tercih etti. Eklemek istediğim bir şey var mı İsviçre'ye?
Sadece oyun formatları ile alakalı bir ek yapabiliriz. O da ana planları çift forvetli 4-4-2. Yani burada aslında ana planın bu olması işte biraz önce bahsettiğim o hücum silahlarının fazla olmasından da kaynaklanıyor biraz da. Onun haricinde zaman zaman 4-3-3'ü de alternatif dizilim olarak gördük saha içinde. Ama turnuva boyunca muhtemelen o en iyi bildikleri 4-4-2'yi izlememiz daha olası duruyor.
Çok iyi bilgiler. Avustralya'ya geçelim istersen. Ev sahibi de radarımızdaki ülkelerden bu programda.
Beklenti de fazla olduğu ülkelerden de.
Kesinlikle. Ya büyük turnuvalarda bir türlü çeyrek finalin ötesini görememeleriyle meşhurlardı Avustralya. Ama Tokyo 2020'de yani 2021 yılında yapılan Tokyo 2020'de olimpiyatta bu kör talihlerini kırdılar ve yarı finale yükselip dördüncü oldular. Bir de ev sahibi olduğu için senin de dediğin gibi oldukça heyecanlılar ama geçen yıl Asya Kupası'nda beklediklerini çok bulamadılar. Sürpriz bir şekilde Güney Kore'ye yenildiler çeyrek finalde. Senin notların arasında ne var Avustralya ile ilgili?
Yani kadro kalitesi olarak şöyle başlayayım ilk aktarabileceğim not olarak. Üst düzey isimlere sahipler ve ilk söylediğim gibi hem ev sahibi olmaları hem de artık kadronun belli bir seviyeye gelmiş olmasından kaynaklı olarak beklentinin olduğu takımlardan biri turnuvada. Yani nereye kadar gidebileceklerini söylemek güç. Çok fazla önemli isim var takımda ve her zaman ev sahibi ülke ve güç biraz da olsa hani belli bir standardın üstündeyse bu ev sahibi takım ister istemez o beklentiyi ya çok fazla karşılayan bir takım görüntüsü çıkıyor karşımıza ya da çok beklentinin altında kalıyor. Ben ilk senaryonun gerçekleşmesinin daha mümkün olduğunu düşünüyorum. Bunun haricinde teknik direktörleri Tori Gustafsson aslında önemli bir isim. 2014'teki yanlış hatırlamıyorsam Şampiyonlar Ligi'ne götürmüş takımını. Yani oraya götürmesi bile aslında o takımı büyük bir mucizeydi. Yani mucize olarak adlandırabileceğimiz bir performanstı. Bu profillerin, büyük profillerin olduğu bir takımdan dolayısıyla sen de söylediğin gibi ilk başta hani o son aslında büyük adımı atamıyorlardı bir türlü. Belki ev sahibi olmaları burada bir avantaj sağlayabilir.
Evet, yani Tony Gustafsson'u iyi hatırlattın. İsveçli çalıştırıcı 2020'de takımın başına geldi ve gelir gelmez işte olimpiyatta şey yaptılar, yarı finale yükseldiler. Onun dışında belki Sam Kerr'den bahsetmek lazım, futbolun efsanelerinden. 2019'da Dünya Kupası'nda şey yapmıştı, hani hat-trick yapan ilk Avustralyalı olmuştu. Bu kadar köklü bir aslında futbol kültürüne sahip bir ülkeden. İlk defa böyle bir şey çıkmıştı. Gruplarda Jamaika karşısında yapmıştı bunu. Şu an Chelsea'de oynuyor ve 2 yıl önce de 2021'de takımın ilk Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasına yardım etmişti. Yani Sam Kerr, Avustralya'nın en önde gelen oyuncusu.
Ayrıca yine bir şampiyon, lig şampiyonluğuyla geliyor turnuvaya. Onun haricinde yani çok küçük bir detay olabilir. Hani turnuvayla çok bir alakası yok ama sadece Sam Kerr olduğu için ek yapmak istiyorum. FIFA 23'ün kapağında da yer almıştı ve kapakta yer alan ilk kadın futbolcu olmuştu. Yani bu da aslında ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösteren şeylerden biri. Onun haricinde Avustralya ile alakalı şöyle bir ek yapabilirim. Son 4 maçları aslında önemli takımlara karşı alınan galibiyetler var. Danimarka, İsveç, İspanya ve İngiltere. İngiltere en önemli olanı diyebiliriz çünkü bir hazırlık maçıydı ve o aslında sıradan görünen maçta İngiltere o maçı kaybedip 30 maçlık yenilmezlik serisi bitmişti İngiltere'nin.
Evet.
Ve artık sanki o maçta birazcık o ilk konuştuğumuz hani büyük adım atabilmenin aslında emarelerini göstermişlerdi o karşılaşmada. Son işte bu 4 maçta aldıkları galibiyetler büyük takımlara karşı aslında bir şeylerin değiştiğini ve bu turnuvada beklentileri çok da hani yüksek tutmamızın yanlış olmayacağını gösteriyor.
Evet, gerçekten öyle. O zaman Avustralya'nın bir grup arkadaşına, Kanada'ya geçelim. Nijerya ve İrlanda ile birlikte bu dört takım B grubunu oluşturuyorlar ve Kanada grup liderliğinin en büyük adayı. Olimpiyat şampiyonluğuyla geliyorlar. Boyunlarında olimpiyat altınıyla geliyorlar. 2003'teki dördüncülüklerinden beri Dünya Kupası'nda yarı final göremiyorlar ama bu olimpiyat şampiyonluğu onları bayağı umutlandırdı. 2012 ve 2016'da Olimpiyattan yani Londra'dan ve Rio'dan bronza dönmüşlerdi. Bu sefer bayağı aslında mücadeleci bir karakter sergileyerek olimpiyatta altına ulaştılar. Gruptan bir galibiyet, iki beraberlikle çıktılar. Aslında biraz sallantılıydı grup performansları. Çeyrek finalde Brezilya'yı penaltılarda yendiler. Yarı finalde de Fransa'nın hiç yaver gitmediği ABD'yi yendiler. 2012'de sıkı takipçiler hatırlar. 2012'de olimpiyat yarı finalinde Londra'da Alex Morgan'ın 120 artı 3'te attığı golle 4-3 mağlup olmuşlardı ve finalden olmuşlardı Amerika'ya karşı. Bu sefer Amerika'yı Jesse Fleming'in penaltısıyla geçtiler. Onu da konuşuruz. Jesse Fleming de öne çıkan futbolculardan, turnuvanın öne çıkan isimlerinden. Ve İsveç'i de yine penaltılarla yendiler ve olimpiyat altını boyunlarına geçirdiler. O yüzden bu turnuvaya da bayağı ümitli geliyorlar. Sen ne dersin?
Katılıyorum. Yani çizdikleri profil ve işte o olimpiyattaki başarı onlarda da aslında beklentiyi oluşturan faktörlerden biri oldu ama ilk başta konuştuğumuz gibi yani bir önceki daha doğrusu Avustralya'da o büyük adımı atamama sorunu aslında biraz Kanada'da da var. Yani olimpiyatlarda başarılı bir takım görüntüsü çizerken Dünya Kupası'nda istedikleri sonuçları alamayan bir profil var karşımızda. Önlerindeki en büyük belki de tek büyük soru işareti aslında bu duruyor şu an için. 2019'da İngiltere başındaki Phil Neville'ın yardımcılarından Bev Priestman takımın başında Kanada'da. Buraya gelirken de yani çok büyük bir beklenti var mı Kanada'dan? Elbette dün bu beklentiyi oluşturmaları ama sanki birazcık da o sallantıyı maçlarda ve turnuva boyunca görmemizin de çok sürpriz olmayacağı kanısındayım.
Evet, böyle anlarda da deneyimli oyuncularına güvenecekler. Mesela Kristen Sinclair var, 40 yaşında ve takımın kaptanı. Tüm dünyada milli formayla en çok gol atan oyuncu. Şu an 190'da ve bu Dünya Kupası'nda da bu sayının artacağını tahmin etmek zor değil. 5 ayrı Dünya Kupası'nda gol atan 3 futbolcudan da birisi. Öbürü Marta'ydı. 2019'da Kristen Sinclair ikinci oldu. 2022'de de Aralık'ta Cristiano Ronaldo üçüncü oldu. Onun dışında az önce Jesse Fleming'den bahsettik. Jesse Fleming böyle soğukkanlıyla bildiğimiz bir isim. Şu an Chelsea'de oynuyor. O da Chelsea'de oynayan oyunculardan. Olimpiyatta hem çeyrek finalde hem yarı finalde hem finalde penaltı atışlarını gole çevirdi. Çeyrekte örneğin Brezilya karşısında Christian Sinclair ilk penaltı atışları sırasında ilkini kaçırmıştı. Onun arkasından gelip Kanada adına skoru açtı. Yarı finalde Amerika'yı mağlup eden golü yine penaltıdan attı. Finalde de İsveç karşısında ilk yarıda geri düşmüşlerdi. İkinci yarıda ise Fleming'in penaltı golüyle eşitliği buldular. Ve daha sonra penaltı atışlarında da beraber bozulmayınca gidilen penaltı atışlarında da yine bir penaltıyı gole çevirdi ve böylece 3 maçta 4 penaltı golüyle altın madalya çok kritik bir rol oynamış oldu. Jesse Fleming de Kanada'nın en çok güveneceği oyunculardan. Bir de tabii Stephen Labbe'den bahsetmek gerekiyor. Kanada kalecisi. O da tabii penaltı atışlarının skorerler kadar kaleciler de ön plana çıktığını biliyoruz penaltı atışlarında. Stephen Labbe de kurtarışlarıyla Savunma Bakanı unvanı almıştı. Gerçi 2022'de kış olimpiyatlarında bu çok iyi kalecisi Andre Debien'le bu unvanı paylaşıyor şu an ama Stephen Labbe de Kanada'nın en önemli oyuncularından.
Sadece bu saydığın isimleri tek bir ek yapabilirim. O da eşli Lawrence. Bek pozisyonlarında oynayan bir isim. Ama Kanada'da zaman zaman orta sahada da izlediğimiz isimlerden biri. Yani maçları takip edeceklere önerebileceğim isimlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Kanada'nın grubunda baktığımızda Avustralya'nın büyük bir avantajı olduğunu söyleyebiliriz. Yani orada birinciliği hangi takımın alacağı yüzde en azından 70-80 oranında belli. Sadece Kanada'nın Nijerya'yı muhtemelen geçebileceğini düşünüyorum ve hani İrlanda ile oynayacakları aslında biraz da kaderlerini belirleyecek bu turnuvada.
Evet. Bugün konuşacağımız son takıma geçelim istersen o zaman. Brezilya'ya. Brezilya tabii eski günlerinden uzak. O 2000'lerin ortasında dünyayı sallayan bir takım artık yok. Hani hem 2004'te 2008'de olimpiyat finali oynayan, 2007'de Dünya Kupası finali oynayan takım artık yok. Hatta 2007'deki finallerinden beri çeyreğin ötesini de göremiyorlar ki 2011'de en son çeyrek finalleri. 2015 ve 2019'da gruptan çıktılar ama Son 16 turunda turnuvaya veda ettiler. Sen neler dersin Brezilya ile ilgili? Brezilya 2019'da Pia Sundhage takviyesi yaptı. Teknik direktörlük mevkine Pia Sundhage'i getirdi. İsveçli çalıştırıcı. Ve kendisi Brezilya çalışan tarihteki ilk yabancı hoca. Daha önce Amerika'yı çalıştırmıştı ve Amerika 2008-2012'de olimpiyat altını getirmişti. İsveç'e de 2016'da olimpiyat ikinciliği getirmişti. Böyle bir takviye yaptılar. Sen neler söylemek istersin Brezilya'yla ilgili?
Aslında o değişim, yani bu teknik direktör değişiminden pas atman güzel oldu. Çünkü benim de değinmek istediğim noktalardan biri, en önemlisi belki aslında o. Brezilya aslında son dönemde rekabetçi oldukları, en son rekabetçi oldukları maç diyelim. İngiltere ile oynadıkları finali Sima'da izledik. Orada aslında biraz daha topu rakibine bırakan ve sahip olduğu yeteneklerle aslında İngiltere'nin o arkada bıraktığı zaafları değerlendirmeye çalışan bir profil çizdiler. Son dönemde Brezilya'da alıştığımız formasyonlardan biri bu aslında. Çok, şu anda takımda çok büyük bir değişim yok ama farklı görünüme sahip bir şekilde buraya geliyorlar. Senin de söylediğin gibi teknik direktör değişimi oldu ki Brezilya'yı, hani erkek takımını da yakından takip edenler bilecektir. Yabancı hocaları çok fazla sevmeyen bir ülke ve olabildiğince daha çok yerel antrenörlere gitmeyi seven bir federasyon ve ülke sahip Brezilya. Dolayısıyla bu değişimle aslında farklı bir şey denediklerinin ve başarıyı farklı bir yoldan bulmak istediklerinin bir göstergesi. Takımın formasyon ve dizilişleriyle birlikte aslında farklı dizilişlere ve esnekliğe sahip bir yapı var. Dolayısıyla turnuvada da farklı varyasyonları görmemiz mümkün olacaktır.
Evet. Peki öne çıkan oyuncular hakkında kim söylemek istersin? Tabii Marta bir
Ve
efsane.
altıncı kez yer alacak turnuvada.
Evet, kendisi aynı zamanda hem 5 ayrı olimpiyatta hem 5 ayrı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu. 2016'da Rio'daki 4'üncülüklerinde de büyük pay sahibi olmuştu. Şu an 37 yaşında. 6 kez FIFA yılın oyuncusu seçilen gerçek bir efsane. Onun dışında kimle söylemek istersin?
Debinha'yı ekleyebiliriz buraya. Öne çıkan oyunculardan biri olduğunu söyleyebilirim ki FIFA en iyi futbol, kadın futbolcular listesinde kısa listede yer alıyordu. Shortlist'e eklenen isimlerden biriydi ama 6. oldu sıralamada. Onun haricinde de ekleyebileceğim aslında farklı bir isim
Rafael
şu.
Souza var sanki defans orta saha. Bu yılda Avrupa'da geçirdi şeyi yılı Arsenal'de geçirdi. Daha önce Palmeiras'ta oynuyordu ve Arsenal'in dikkatini çekti ve Arsenal'in kadın takımında oynayan ilk Brezilyalı oldu.
Yani bu isimleri ön plana çıkarabiliriz. Bir de Carolyn, yanlış hatırlamıyorsam evet, Carolyn takımın forvetlerinden biri. Yani turnuvada dikkatli izlememiz gereken isimlerden biri olabilir. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam Amerika'da oynuyordu. Böyle diyeyim, yanlış bir şey söylemeyeyim ama evet, North Carolina'da oynuyor. Yani takımın şu anda dikkat edilmesi gereken isimlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Bireysel yeteneği fazla, diğer takım arkadaşlarına göre ön plana çıkan bir isim. Özellikle birebirlerdeki meziyetleri ön plana çıkıyor. Dolayısıyla bu turnuvada hani sıkışan maçlarda ya da o X faktör dediğimiz şeyin gerçekleşmesi gereken durumlarda en büyük yardımcılarından biri olacaktır takımın.
Eklemek istediğim bir şey var mı peki?
Şu anda yok.
Pekala. O halde ikinci programımızın da sonuna geldik. 20 Temmuz'da başlayacak turnuvaya kadar 2023 Dünya Kupası'nı konuşmaya devam edeceğiz. Ağzına sağlık Batuhan.
Senin de teşekkürler katılım için.
Ben teşekkür ederim. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşça kalın.